6. bölüm. Her konuda yanılırsınız. Ben de yanılırım. 500 yıl önce haritacılar Kaliforniya'nın bir ada olduğuna inanıyorlardı. Doktorlara kalırsa birinin kolunu kesmek, yani herhangi bir yerinden kan akıtmak, insanları iyileştiriyordu. Bilim adamlarına göre ateş, flogiston diye bir maddeden oluşuyordu. Kadınlara kalırsa yüzlerine köpek sidiği sürmenin yaşlanmayı durduran etkisi vardı. Ve astronomlar güneşin dünyanın çevresinde döndüğünü sanıyorlardı. Ben küçük bir çocukken vasatın yemek istemediğim bir sebze olduğunu düşünüyordum. Erkek kardeşimin ninemin evinde gizli bir geçit bildiğini sanıyordum. Çünkü banyodan çıkmadan dışarı çıkabiliyordu. Dikkat, bir pencere vardı. Arkadaşım ailesiyle birlikte Washington BC'ye gidince zaman yolculuğu yaparak dinozorların çağına gittiklerini sandım. Çünkü BC, Türkçesi milattan önce, çok çok uzun zaman önceydi. Ergenlik döneminde herkese hiçbir şeye aldırmadığımı söylerdim. Ama aslında her şeye aldırıyordum. Ben bile farkında değildim. Ama dünyamı başkaları yönetiyordu. Mutluluğun seçim değil de kader olduğuna inanıyordum. Aşkın kendiliğinden gerçekleşen bir şey olduğunu sanıyordum. Üzerinde çalışmak gerektiğini bilmiyordum. Cool olmak insanın kendi geliştireceği bir şey değil. Başkalarından öğrenmesi ve prova etmesi gereken bir şeydi. İlk sevgilimle sonsuza dek birlikte olacağımızı sandım. O ilişki bitince bir daha bir kadını öyle sevemeyeceğime inandım. Bir kez daha bir kadın hakkında aynı şeyleri hissettiğimde bazen aşkın yeterli olmadığını düşündüm. Sonra her bireyin neyin yeterli olduğuna karar vermesi gerektiğini, aşkın ne olmasına izin verirsek o olacağını fark ettim. Her adımımda yanıldım, her konuda. Tüm hayatım boyunca kendim, başkaları, toplum, kültür, dünya, evren. Her şey hakkında düpedüz yanıldım. Umarım hayatımın geri kalanında da bu böyle sürer. Şimdiki Mark'ın, geçmiş Mark'ın her kusuruna ve hatasına bakabildiği gibi, gelecekteki Mark da bir gün şimdiki Mark'ın varsayımlarına dönüp bakacak ve benzer hatalar görecek. Ve bu iyi bir şey olacak. Benim geliştiğim anlamına gelecek. Michael Jordan'ın art arda başarısız olmasıyla ve bu nedenle de sonunda başarılı olmasıyla ilgili ünlü bir sözü var. Her şey hakkında kerelerce ve kerelerce ve kerelerce yanıldım ve hayatım böyle iyiye doğru gitti. Büyümek sonsuz tekrarlayan bir işlemdir. Yeni bir şey öğrenince yanlıştan doğruya gitmeyiz. Yanlıştan biraz daha az yanlışa gideriz. Bir şey daha öğrenince daha az yanlıştan biraz daha az yanlışa ve yine öğrenince biraz daha az yanlışsa böyle devam eder. Sürekli hakikate ve kusursuzluğa yaklaşma eylemi içindeyizdir. Ama asla hakikate ve kusursuzluğa yaklaşamayız. Kendimiz için nihai doğru yanıtı aramamalıyız. Bunun yerine bugün hatalı olduğumuz yerleri budayabilirsek yarın biraz daha az hatalı oluruz. Bu açıdan bakınca kişisel gelişim neredeyse bilimseldir. Değerlerimiz varsayımlarımızdır. Bu davranış iyi ve önemli, öteki öyle değil. Eylemlerimiz deneylerdir. Ortaya çıkan duygular ve düşünce yapıları da verilerimizdir. Doğru doğma ya da kusursuz ideoloji yoktur. Deneyimlediğiniz şey size sizin için doğruyu gösterir. Burada bile deneyim muhtemelen yanlıştır. Sizler ve ben ve herkes farklı ihtiyaçlara, kişisel hikayelere ve hayat koşullarına sahip olduğumuz için de hayatlarımızın anlamı ve nasıl yaşanması gerektiği konusunda kaçınılmaz olarak farklı doğru yanıtlara ulaşırız. Benim doğru yanıtım yıllarca yalnız başıma yolculuk etmek, karanlık yerlerde yaşamak, kendi osuruklarıma gülmek olabilir. En azından yakın zamana kadar doğru yanıtlarım bunlardır. Bu yanıtlar değişecek ve evrilecektir. Büyüdükçe ve deneyim kazandıkça yanlışlarımı budar, atarım ve her gün daha az yanlış yapmış olurum. Çoğu kimse hayatları hakkında doğru olmaya o kadar kafayı takmışlardır ki aslında onu hiç yaşamazlar. Bir partneri olsun isteyen bekar ve yalnız bir kadın asla evinden çıkıp bu konuda bir şeyler yapmaz. Deli gibi çalışan ve terfiyi hak ettiğini düşünen adam gidip de bunu patronuna söylemez. Onlara başarısızlıktan, reddedilmekten, birinin onlara hayır demesinden korktukları söylenmiştir. Sorun bu değildir. Elbette reddedilmek inciticidir. Başarısızlık iğrençtir. Ama bazı şeylerden o kadar eminizdir ki onlara tutunuruz. Sorgulamaktan ya da bırakmaktan korkarız. Bunlar yıllarca hayatımıza anlam katmış değerlerdir. O kadın dışarı çıkıp kimseyle buluşmaz. Çünkü kendi arzulanabilirliğiyle, ilgili inançlarıyla karşı karşıya kalmak istemez. O adam gidip de terfi istemez. Çünkü becerilerinin gerçek değeri hakkındaki inançlarıyla karşılaşmayı göze alamaz. İnançlarınızı test etmek ve gerçeği görmektense kimsenin sizi çekici bulmayacağı, kimsenin becerilerinizi takdir etmeyeceği acı kesinliğin içinde oturmak daha kolaydır. Bu çeşit insanlar zaten ben hiç çekici değilim. Zahmete ne gerek var? Patronun berbat herifin biri. Uğraşmaya ne gerek var? Daha sonraki daha büyük başarıyı ve mutluluğu ipotek altına alarak bize ortalama bir konfor sağlar. Korkunç uzun süreli stratejilerdir. Ama yine de onları bırakmayız. Çünkü haklı olduğumuzu, neler olacağını zaten bildiğimizi varsayarız. Başka sözcüklerle hikayenin sonunu bildiğimizi varsayarız. Emin olmak gelişmenin düşmanıdır. Hiçbir şey olana kadar kesin değildir. Ve olduktan sonra bile tartışmaya açıktır. Bu nedenle değer yargılarımızın kaçınılmaz kusurlarını kabul etmek her türlü büyüme için gereklidir. Emin olmak için yanıp tutuşacağımıza sürekli kuşkuyu aramalıyız. Kendi inançlarımızdan kuşku, kendi duygularımızdan kuşku, gidip de kendimiz için oluşturana kadar geleceğin bize getireceklerinden kuşku. Sürekli doğru ve haklı olmayı aramak yerine nasıl sürekli yanlış olduğumuzu aramalıyız. Çünkü öyleyiz. Yanlış olmak bizi değişim olanaklarını açar. Yanlış olmak büyüme fırsatını da beraberinde getirir. Bunun anlamı nezdinizi geçirmek için kolunuzu kesmemeniz, yeniden genç görünmek için yüzünüze köpek sidiği sürmemeniz demektir. Vasatın bir sebze olduğunu düşünmemek ve bir şeylere önem vermekten korkmamak demektir. Tuhaf ama doğru olan bir şey de şudur. Aslında pozitif ya da negatif bir deneyimin ne olduğundan haberimiz yoktur. Hayatımızın en zor ve stresli anları, sonuçta en öğretici ve motive edici anları da olabilir. Hayatımızın en lütufkar ve iyi deneyimleri aslında en çok aklımızı dağıtan ve bizi demotive eden deneyimler olabilir. Pozitif negatif deneyimler hakkındaki kavramlarınıza çok güvenmeyin. Tek bildiğimiz içinde bulunduğumuz anda neyin acıttığı, neyin acıtmadığıdır. Bunun da pek fazla bir değeri yoktur. 500 yıl önceki insanların hayatlarına nasıl korkuyla baktığımıza bakın. Bana kalırsa 500 yıl sonra insanlar halimize ve kesinliklerimize çok gülecekler. Paramızın ve işlerimizin hayatlarımızı tanımlamasına izin vermemize gülecekler. En çok değer verdiğimiz insanları takdir etmekten korkarken hiçbir şey hak etmeyen ünlülere tapmamızı gülecekler. Törelerimize, batıl inançlarımıza, kaygılarımıza ve savaşlarımıza gülecekler. Zalimliğimize şaşıracaklar. Sanatımızı araştırıp tarihimiz hakkında tartışacaklar. Hakkımızda hiçbirimizin haberdar olmadığımız gerçekleri anlayacaklar. Ve onlar da yanlış yapacaklar. Ama bizden daha az yanlış. Kendi inançlarımızın mimarlarıyız. Şunu deneyelim. Herhangi birini basacak düğmelerin bulunduğu bir odaya koyalım. Sonra ona bir şey yaparsa ne olduğunu, kendisinin keşfetmesi gereken tanımsız bir şey, puan kazandığını gösteren bir ışık yanacağını söyleyelim. Sonra yarım saatte kaç puan kazanacaklarını göstermelerini isteyelim. Psikologlar bu deneyi yaptıkları zaman sonuç beklediğiniz gibiydi. Odadaki denek oturup gelişi güzel düğmelere basmaya başladı. Ta ki puan kazandığını söyleyen ışık yanana kadar. Sonra mantıklı olarak denek daha fazla puan kazanmak için ne yaptıysa onu tekrarlamayı denedi. Ama bu kez ışık yanmıyordu. Bunun üzerine daha karmaşık dizgilere denemeye başladı. Şu düğmelere 3 kez bas, ötekine 1 kez, 5 saniye bekle ve ding. 1 puan daha. Ama zamanla bu da işlemez oldu. O zaman denek belki de düğmelerle bir ilgisi yoktu diye düşündü. Belki nasıl oturduğumla ilgiliydi. Neye dokunduğumla. Belki ayaklarımla. Ding, 1 puan daha. Evet, belki ayaklarım ve bir düğmeye daha basarım ve ding. Genellikle 10-15 dakika içinde herkes puan kazandıran davranış çizgisini kendince keşfeder. Bu bir ayak üzerinde durup belli sürelerle karmaşık bir düğme silsilesine basarken bir yöne bakmak gibi acayip bir şeydir. Ama bu deneyin eğlenceli kısmı şudur. Puanlar gerçekten de gelişigüzel verilir. Dizge, model falan yoktur. Sadece ding sesiyle birlikte bir ışık yanar. Bir odadaki denek ne yapıp da o puanı kazandığı hakkında düşünür de düşünür. Sadist yanı bir tarafa, deneyin amacı insan beyninin nasıl hemen aslı astarı olmayan bir alay saçmalığa inanmaya yatkın olduğunu göstermektir. Bu konuda gerçekten başarılı olduğumuz ortaya çıkmıştır. Odaya giden her kadın ya da erkek çıkarken deneyi çözdüğüne ve oyunu kazandığına inanıyordu. Hepsi de onlara puan kazandıran kusursuz dizgeyi bulduklarına inanarak odadan çıktılar. Ama yöntemleri kendi bireysellikleri kadar biricikti. Bir adam kendisinden başka kimseye bir şey ifade etmeyen karma karışık ve upuzun bir düğmeye basma dizgesi keşfederek çıktı. Bir kıza kalırsa puan kazanmak için belli sayıda tavana vurması gerektiğiydi. Odadan çıktığında zıplamaktan yorgun düşmüştü. Beyinlerimiz birer anlam makinesidir. Anlam diyerek kastettiğimizse beynimizin iki ya da daha fazla deneyim arasında yaptığı çağrışımlarla ortaya çıkar. Bir düğmeye basar ve bir ışık görürüz. Işığı düğmenin yaktığını varsayarız. Bu merkezinde anlamın temelidir. Düğme, ışık. Işık, düğme. Bir iskemle görürüz, gridir. Beynimiz renkle nesne arasındaki bir çağrışım kurar ve bir anlam oluşturur. İskemle gridir. Beynimiz sürekli çalışır. Çevremizi anlayıp kontrol edebilmemiz için durmadan daha fazla çağrışım üretir. İçsel ve dış deneyimlerimiz hakkındaki her şey beynimiz aracılığıyla yeni çağrışımlar ve bağlantılar üretir. Bu sayfadaki sözcüklerden onları deşifre ettiğiniz dil bilgisi kavramlarına, yazdıklarım sıkıcı ya da tekrar haline geldiğinde zihninizde beliren muzur düşüncelere kadar her şey, her güdü ve algı binlerce ve binlerce nöral bağla oluşturur. Birleşir, zihninizi bilgi ve anlayışla aydınlatır. Ancak iki sorun vardır. İlki beyin kusurludur. Görüp duyduğumuz şeylerde yanılırız. Unutur ve kolayca yanlış yorumlarız. İkincisi, kendimiz için bir anlam yarattığımızda beynimiz bu anlama tutunmaya tasarlanmıştır. Beynimizin yarattığı anlama bağlanır ve onu bırakmayız. Yarattığımız anlamla çelişen kanıtlar bile görsek, yok sayar ve inanmaya devam ederiz. Komedyen Emo Philip bir keresinde şöyle demiştir. Bedenimdeki en harika organın beynim olduğunu düşünürdüm. Sonra birden bunu bana kimin söylediğini fark ettim. Maalesef bildiğimiz ve inandığımız birçok şey beynimizdeki yanlışlıklardan, yanlılıktan kaynaklanır. Değerlerimiz çoğu da geniş anlamıyla dünyayı temsil eden olaylara temellenmezler, kesinlikle yanıldığımız bir geçmişin ürünleridir. Bütün bunların sonucu mu? İnançlarımızın çoğu yanlıştır. Ya da tüm inançlar yanlıştır. Sadece bazıları diğerlerinden daha az yanlıştır. İnsan beyni yanlışlarla kaynar. Bu durum size kendinizi huzursuz hissettirse de kabul etmesi çok önemli bir kavramdır. Göreceğiz. Neye inandığınız konusunda dikkatli olun. 1988 yılında gazeteci ve feminist yazar Meredith Mellon terapi görürken önemli bir şey fark etti. Babası çocukken ona cinsel tacizde bulunmuştu. Bu onun için bir şok oldu. Yetişkin hayatının büyük kısmında unutmuş olduğu bastırılmış bir anıydı. 37 yaşında babasıyla yüzleşti ve olanları ailesine anlattı. Meredith'in verdiği haber tüm aileyi dehşete düşürdü. Babası hemen konuyu inkar etti. Bazı aile üyeleri Meredith'in yanında yer aldılar. Aile ağacı ikiye bölünmüştü. Ve Meredith'in bu suçlamasının çok öncesinden beri babasıyla ilişkisini tanımlayan acı bir küf gibi ağacın dallarını kaplamıştı. Her şeyi parçaladı. Sonra 1996'da Meredith başka bir önemli şeyi fark etti. Babası ona cinsel tacizde bulunmamıştı. O iyi niyetli terapistin yardımıyla bu anıyı uydurmuştu. Suçluluk içinde kıvranan Meredith, babasının ömrünün geri kalanında onunla ve diğer aile üyeleriyle uzlaşması için çabaladı. Sürekli açıklamalarda bulundu, özür diledi. Ama çok geç kalmıştı. Babası vefat etti ve ailesi bir daha eskisi gibi olmadı. Meredith'in yalnız olmadığı anlaşıldı. Otobiyografisi Benim Yalanım, Yanlış Bir Anının Gerçek Hikayesi adlı kitabında anlattığı gibi, 1980'lerde birçok kadın ailesinin erkek üyelerini cinsel tacizle suçlamışlar, sonra bunların doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Aynı şekilde yine aynı yıllarda birçok kişi çocukları taciz eden satanik bir kült olduğunu iddia etmiş, onlarca şehirde yapılan araştırmalara rağmen polis bu çılgın uygulama hakkında hiçbir kanıt bulamamıştı. Peki neden insanlar durup dururken ailelerde ve kültlerde korkunç taciz anıları uydurmuşlardı? Ve neden bunlar 1980'lerde oluyordu? Çocukken hiç kulaktan kulağa oynadınız mı? En yakınınızdakinin kulağına bir şey söylersiniz, 10 kişi kulaktan kulağa aktarır ve sonuncunun duyduğunun sizin söylediğinizle ilgisi yoktur. İşte anılarımız da böyle işler. Bir şey deneyimleriz, birkaç gün sonra onu biraz farklı hatırlarız, sanki kulağımıza fısıldanmış ve yanlış duyulmuş gibi. Sonra birini anlatırız ve kurgudaki birkaç boşluğu kendi uydurmalarımızla doldururuz ki her şey anlamlı olsun ve karşımızdaki bizi deli sanmasın. Sonra o doldurduğumuz zihinsel boşlukta da inanırız ve bir daha anlattığımızda yine tekrarlarız. Ama gerçek olmadıkları için birazcık farklı söyleriz. Bir yıl sonra sarhoşken aynı hikayeyi bir daha anlatırız ve biraz daha uydururuz. Hadi dürüst olalım. Üçte birini baştan yazarız. Ertesi hafta ayıkken bunu itiraf edip yalancı gibi gözükmek istemeyiz ve hikayemizin yeni gözden geçirilmiş sarhoş çeşitlemesine sadık kalırız. 5 yıl sonra Tanrı'ya annemin mezarı üzerine yemin ederim ki hikayemiz en fazla %50 doğrudur. Bunu hepimiz yaparız. Siz yaparsınız. Ben yaparım. Ne kadar dürüst ve iyi niyetli olsak da beyinlerimiz doğru değil, verimli çalışmaya tasarlanmış oldukları için sürekli kendimizi ve başkalarını yanlış yönlendiririz. Belliğimiz berbat olduğu gibi ve o kadar berbattır ki mahkemelerde göz tanıklığı her zaman ciddiye alınmaz. Beyin işlevlerimizde korkunç derecede yanlıdır. Peki neden? Çünkü beynimiz her zaman inançlarımızı ve geçmiş deneyimlerimizi temel alarak içinde bulunduğumuz durumu anlamlandırmak ister. Her yeni enformasyon zaten sahip olduğumuz değer yargılarına ve varmış olduğumuz sonuçlara göre değerlendirilir. Bunun sonucunda da beynimiz her zaman o anda doğru hissettiğimizi arka çıkar. Kız kardeşimizle ilişkimiz şahaneyken onunla ilgili her anıyı bu pozitif ışıkta hatırlarız. Ama ilişki acılaşırsa aynı anıları çok farklı görmeye başlar. Şimdiki zamandaki ona duyduğumuz öfkeyi açıklayacak şekilde yeniden yazarız. Geçenlerde vermiş olduğu o tatlı hediye artık imalı ve aşağılayıcıdır. Bizi göl kıyısındaki evine çağırmayı unutması artık masum bir hata değil, korkunç bir ihmaldir. Meredith'in sahte taciz öyküsü, inançlarının temellendiği değerleri bilince çok daha fazla anlam ifade eder. Öncelikle Meredith'in babasıyla ilişkisi yaşama boyunca zor ve gergindir. İkincisi, Meredith erkeklerle ilişkilerinde ve evliliğinde başarısız olmuştur. Erkeklerle yakın ilişki hiçbir zaman becerebildiği bir şey olamamıştır. 1980'lerde Meredith radikal bir feminist olmuş ve çocuk tacizi hakkında araştırmalar yapmıştır. Birbiri ardında korkunç taciz hikayeleri duymuş ve yıllarca özellikle ensest yaşamış küçük kızlarla ilgilenmiştir. Ayrıca o zamanlar yayınlanan çalışmalar hakkında haberler yapmıştır. Çocuk tacizini son derece abartan çalışmalardı bunlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Meredith enses travması yaşayan bir kadına aşık olmuş ve onunla yaşamaya başlamıştır. Meredith'in partneriyle bağımlı ve kötü bir ilişkisi vardır. Meredith sürekli kadını travmatik geçmişinden kurtarmaya uğraşır. Ayrıca partneri Meredith'in sevgisine sahip olmak için bu travmatik geçmişi bir silah gibi kullanır. Meredith'in babasıyla ilişkisi daha da bozulmuştur. Meredith sıklıkla terapiye gider. Davranışlarını idare eden, kendi değer yargıları ve inançları olan terapisti, sürekli danışanının mutsuzluğunun nedeninin sadece stresli gazetecilik mesleği ve sorunlu ilişkileri olmadığını iddia eder. Bir şey daha olmalıdır, daha derinde bir şey. Tam o sıralarda bastırılmış anı terapisi adı verilen bir terapi formu aşırı popüler olur. Terapist danışanını trans benzeri bir duruma sokarak unutulmuş çocukluk anılarını yeniden deneyimlemeye cesaretlendirir. Bu anılar genellikle iyidir ama ana fikir birkaçının travmatik de olabileceğidir. Düşünün, zavallı Meredith mutsuz her gününü enses ve çocuk tacizi üzerine çalışarak geçiriyor. Babasına öfkeli, erkeklerle tüm ilişkileri başarısız ve onu anlar ya da sever görünen tek insan da enses travması yaşayan bir başka kadın. Ah, bir de iki günde bir divana uzanıyor ve terapist hatırlayamadığı bir şeyi hatırlaması için kafasını etini yiyor. İşte hiç olmamış bir cinsel taciz anısının uydurulması için kusursuz reçete. Zihnimizin en büyük önceliği, deneyimlerimizi daha önceki deneyimlerimizle, inanç ve duygularımızla uyumlu olacak şekilde işlemektir. Ama gerçek yaşamda geçmiş ve gelecek uyumlu değildir. Şimdi zamanda deneyimlediklerimiz geçmişte doğru ve mantıklı kabul ettiğimiz her şeyin yüzüne tokat gibi çarpar. Uyumu tutturmak çabasıyla zihnimiz bu gibi durumlarda sahte anılar üretir. Şimdiki deneyimimizi hayali geçmiş deneyimle ilişkilendirerek artık o anlam her neyse çoktan kurulmuş olan anlamı korumamızı sağlar. Söylediğim gibi Meredith'in hikayesi tekil değildir. 1980'lerde ve 90'ların başında yüzlerce masum insan benzer koşullarda cinsel tacizle suçlandı. Çoğu hapse atıldı. Yaşamlarından memnun olmayanlar bu önermeli açıklamalar ve konuyu iyice duyarlı hale getiren medya sayesinde bilinç dışı zihinlerini kurcalayıp içinde bulundukları ıstıraba neden olacak, onu açıklayacak bir kurban olma hali aradılar ki sorumluluktan kaçabilsinler. Bastırılmış anı terapisi de bu bilinç dışı arzuları ortaya çıkartacak ve güya onlara elle tutulur bir anı şekli verecek bir araç görevi gördü. Bu süreç ve neticesi olan zihin durumu o kadar sık rastlanan bir durum haline geldi ki buna bir isim verildi. Yanlış anı sendromu. Mahkemelerin işleyişi değişti. Binlerce terapiste davalar açıldı ve lisanslarını kaybettiler. Bastırılmış anı terapisi gözden düştü ve yerini daha pratik yöntemler aldı. Son araştırmalarda o dönemde alınan acı dolu dersi doğruladı. İnançlarımız değişkendir ve anılarımız korkunç derecede güvenilmezdir. Bir alay geleneksel bilgelik size, kendine güven, yüreğinin sesini dinle ve bunun gibi kulağa hoş gelen klişeleri tavsiye eder. Ama belki de kendinize daha az güvenmeniz gerekir. Yüreklerimiz ve zihinlerimiz bu kadar güvenilmezse belki niyetlerimizi ve motivasyonlarımızı daha fazla sorgulamalıyız. Hepimiz sürekli yanılıyorsak gelişmek için tek mantıklı yol kuşkuculuk, inançlarımızı ve varsayımlarımızı enine boyuna durmadan sorgulamak değil mi? Bu kulağa korkutucu ve kendine zarar vermeye yol açacak gibi geliyor olabilir. Ama aslında epey olumludur. Sadece daha güvenli bir seçenek değil, aynı zamanda özgürleştiricidir. Son derece emin olmanın tehlikeleri. Erin, sushi lokantasında karşımda oturmuş, bana neden ölüme inanmadığını açıklamaya çalışıyordu. 4 saattir orada oturuyorduk. Sadece 4 saatlik rolünü yemiş ve bir şişe sakeyi tek başına içmişti. Aslında ikinci şişeyi de yarılamıştı. Salı öğleden sonra saat 4'tü. Onu ben davet etmemiştim. İnternetten nerede olduğumu bulmuş, uçup beni görmeye gelmişti yine. Bunu daha önce de yapmıştı. Erin ölümü tedavi edebileceğine ama bunu yapmak için benim yardımıma ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Ancak yardımıma iş anlamında ihtiyacı yoktu. Halkla ilişkilerle ilgili bir tavsiye ya da benzeri bir şeye ihtiyacı olsaydı tamam. Ama hayır, fazlası vardı. Onun sevgilisi olmamı istiyordu. Neden? 3 saatlik sorgulama ve 1,5 şişe sakeden sonra nedeni hala açık değildi. Bu arada nişanlım da bizimle birlikte lokantadaydı. Erin tartışmada onun da olmasını önemsiyordu. Erin beni paylaşmaya istekli olduğunu, nişanlımın, artık karımın, öğrenmesini istiyordu. Nişanlım onu bir tehdit olarak görmemeliymiş. Erin ile 2008'de bir kişisel gelişim seminerinde tanıştım. İyi birine benziyordu. Biraz yeni çağ öğretilerine meyilliydi. Ama avukattı. Çok iyi bir üniversitede okumuştu. Gerçekten çok zekiydi. Şakalarıma gülüyor, beni beğeniyordu ve ben olduğum için onunla yatmıştım. Bir ay sonra beni onunla birlikte ülkenin öbür ucuna taşınmaya davet etti. Bu alarm demekti ve ondan ayrılmayı denedim. Onunla birlikte olmazsam kendini öldüreceğini söyledi. Kırmızı alarm. Onu hemen e-posta listemde ve tüm iletişim araçlarımda blokladım. Bu onu yavaşlatsa da durdurmadı. Erin benimle tanışmadan yıllar önce çok ciddi bir trafik kazasında neredeyse ölüyormuş. Aslında tıbbi açıdan bir süre ölmüş. Tüm beyin aktivitesi durmuş. Ama mucizevi bir şekilde hayata dönmüş. İddiasına göre geri dönünce her şey değişmiş. Çok spiritüel biri olmuş. Meleklere, evrensel bilince, tarot kartlarına inanmaya başlamış. Bir şifacı olduğuna ve geleceği gördüğüne de inanmış. Nedeni her neyse benimle tanışınca dünyayı birlikte kurtaracağımıza karar verdi. Onun sözleriyle ölümü iyileştirecektik. Onu bloklayınca yeni e-posta adresleri yaratmaya başladı. Bazen bir gün içinde onlarca öfkeli e-posta gönderdiği oldu. Sahte Facebook ve Twitter hesapları yaratarak beni ve yakınlarımı rahatsız etmeye başladı. Benimkinin eşi bir web sitesi yaptı. Ve onun eski sevgilisi olduğumu, ona yalan söylediğimi, onu aldattığımı, onunla evleneceğime söz verdiğimi, birbirimize ait olduğumuzu yazdı. Siteyi kapatması için onu aradığımda sadece onunla Kaliforniya'ya gidersem kapatacağını söyledi. Uzlaşma anlayışı buydu. Tüm bunlar olurken hep aynı şekilde mantık yürütüyordu. Onunla olmak kaderimdi. Tanrı bunu böyle istiyordu. Gece yarısı uyanmıştı ve melekler özel ilişkimizin dünyada sürekli barış çağını başlatacağını müjdelemişti. Sushi lokantasında oturduğumuz zamana dek binlerce e-posta göndermişti. Yanıtlamam ya da yanıtlamamam tepkimin saygılı ya da öfkeli olması hiçbir şeyi değiştirmemişti. Düşüncesi değişmedi, inançları sarsılmadı. Bu böyle 7 yıl sürdü. Hala devam ediyor. O küçük sushi lokantasında Erin Saki'yi mideye indirir ve kedisinin böbrek taşını enerji dokunuşlarıyla nasıl iyileştirdiği hakkında saçmalarken aklıma bir şey geldi. Erin bir kişisel gelişim bağımlısıydı. On binlerce doları kitaplara, seminerlere ve kurslara yatırıyordu. Tüm bunların en çılgın tarafı da Erin öğrendiği tüm dersleri harfi harfine uyguluyordu. Bir düşü vardı. Bu konuda ısrarcıydı. Bunu hayal ediyor ve eyleme geçiyor ve reddedilse de başarısız olsa da ayağa kalkıp yine deniyordu. Sürekli pozitifti. Kendini bir şey sanmakta üstüne yoktu. Yani Hz. İsa'nın Lazarus'u dirilttiği gibi kedileri iyileştirdiğini iddia edebiliyordu. Hadi ya. Ancak değer yargıları öylesine berbattı ki bunların hiçbirinin önemi yoktu. Her şeyi doğru yapması onu doğru biri yapmıyordu. O kadar kendinden emindi ki bir türlü değiştiremiyordu. Bunu bana söylemişti de. Takıntısının tamamen mantıksız ve sağlıksız olduğunu, ikimizi de mutsuz ettiğini biliyordu. Ama bir nedenle ona o kadar doğru geliyordu ki, yok sayamıyor ve kendine engel olamıyordu. 1990'ların ortalarında psikolog Roy Bumster kötülük kavramı üzerinde çalışmaya başladı. Kötü şeyler yapan insanları ve bunları neden yaptıklarını inceliyordu. O zamanlar insanların kötü şeyler yapmalarının nedeni kendilerini korkunç hissetmeleri olarak kabul edilirdi. Yani öz değerleri düşüktü. Bumster'ın ilk şaşırtıcı bulgusu bunun böyle olmadığı oldu. Hatta genellikle tam tersiydi durum. En berbat suçluların bazıları kendilerini son derece iyi hissediyorlardı. Üstelik de içinde yaşadıkları gerçek farklı olsa da bu şekilde kendilerini iyi hissettikleri için başkalarını incitmek ve saygısızlık etmek konusunda kendilerini haklı buluyorlardı. Başkalarında korkunç şeyler yapmayı kendi hakkı gören bireyler doğru oldukları, haklı oldukları, inançları konusunda kendilerinden son derece emindiler. Irkçı şeyler yapar çünkü genetik üstünlüğüne inanır. Dindar fanatikler kendilerini patlatır ve onlarca kişiyi öldürürler çünkü şehit olarak cennetteki yerlerinden emindirler. Erkekler kadın bedeninin hakları olduğunu inandıkları için kadınları taciz eder, tecavüz ederler. Kötü insanlar asla kötü olduklarına inanmazlar. Tam tersine diğer herkes kötüdür. Tartışmalı deneylerde şimdi psikolog Stanley Milgram'ın adıyla Milgram deneyleri olarak bilinirler. Araştırmacılar normal insanlardan belli kurallara karşı geldikleri için diğer gönüllüleri cezalandırmalarını istemişler. Onlar da cezalandırmışlar. Hatta bu bazen fiziksel tacize kadar varmış. Cezacıların hemen hiçbiri itiraz etmemiş ya da açıklama istememiş. Tam tersine çoğu deneyin onlara tahsis ettiği bu ahlaki haklılığın kesinliğin tadını çıkartmış. Sorun bir şeyden emin olmanın ulaşılmaz olması değil, kesinlik peşinde koşmanın sık sık güvensizlikleri beslemesidir. Çoğu insan işlerini yapma konusundaki becerilerinden ve kazanmaları gereken paranın miktarından son derece emindir. Ama bu kesinlik onlara kendilerini daha iyi değil, daha kötü hissettirir. Başkalarının kendilerinden önce terfi ettiğini görür ve bozulurlar. Görülmediklerini, değerlerinin bilinmediklerini düşünürler. Sevgilinizin mesajlarına göz atmak ya da bir arkadaşınıza başkalarının sizin için neler söylediklerini sormak bile güvensizlikten ve emin olma arzusundan kaynaklanır. Sevgilinizin mesajlarına bakar ve bir şey bulamazsınız ama asla orada bitmez. İkinci bir telefon var mı diye merak etmeye başlarsınız. Neden terfiyi kaçırdığınızı açıklarken kendinizi hakarete uğramış, üzerine basılmış hissedersiniz. Bu meslektaşlarınıza güveninizi sarsar. Size her söylediklerinde yan anlamlarla aramaya başlarsınız. Bu da terfi şansınızı daha da azaltır. Birlikte olmanız gereken o özel insanın peşinden ayrılmazsınız. Ama sizi her reddettiğinde, her yalnız gecenizde giderek daha fazla neyi yanlış yaptığınızı sorgulamaya başlarsınız. Bu güvensizlik ve derin umutsuzluk zamanlarında sinsi bir hak görmenin pençesine düşersiniz. Hakkımız olanı elde etmek için biraz hile yapabileceğimize, başkalarının cezalandırılmayı hak ettiğine, gerekirse şiddet yoluyla istediğimizi elde etmemizin hakkımız olduğuna inanırız. Yine tersine yasa işler. Bir şeyden emin olmak istedikçe kendinizi daha güvensiz, daha kuşkulu hissedersiniz. Tersi de doğrudur. Emin olmamayı, bilmemeyi kabullendikçe bilmediğinizi bilmek konusunda kendinizi daha rahat hissedersiniz. Emin olmamak başkaları hakkındaki yargılarımızı ortadan kaldırır. TV'de, ofiste ya da yolda gördüğümüz kişiler hakkındaki tek tipleştirici, yanlış hislerimizi yok eder. Kendimizi yargılamamıza engel olur. Sevimli ya da çekici veya potansiyel olarak ne kadar başarılı olup olmadığımızı bilemeyiz. Bunlara ulaşmanın tek yolu onlardan emin olmamak, açık olmak ve deneyimle keşfetmektir. Kesinsizlik, emin olmamak tüm büyüme ve gelişme sürecinin temelini oluşturur. Eski deyişteki gibi, her şeyi bildiğini sanan hiçbir şey öğrenmez. Öğrenebilmek için öncelikle o şeyi bilmememiz lazımdır. Bilmediğimizi itiraf ettikçe öğrenme konusunda daha fazla fırsat sahibi oluruz. Değer yargılarımız kusurlu ve eksiktir. Kusursuz ve tam olduklarını sanmak bizi tehlikeli derecede dogmatik bir zihin yapısına sürükleyerek kendinde hak görmeye besler ve sorumluluklardan kaçarız. Oysa sorunlarımızı çözebilmenin tek yolu öncelikli eylemlerimizin ve inançlarımızın o zamana kadar yanlış olduğunu ve işe yaramadığını kabul etmektir. Hata yapmaya böyle açık olmak her gerçek değişim ve büyüme için olmazsa olmazdır. Değerlerimize ve önceliklerimize bakıp onları daha iyileri, daha sağlıklı olanlarıyla değiştirmeden önce hali hazırdaki değerlerimizden emin olmamalıyız. Akıl yoluyla onları kesip atmalı, hatalarını ve yanlışlıklarını görmeli, dünyanın geri kalanıyla uyum sağlamadıklarını fark etmeli, kendi cehaletimizin yüzüne bakarak boyun eğmeliyiz. Çünkü cehaletimiz bizlerden çok daha büyüktür. Manson'ın kaçınma yasası. Muhtemelen Parkinson yasasını duymuşsunuzdur. İş tamamlanması için var olan tüm zamanı kaplayacak şekilde genişler. Murphy yasasını kuşkusuz bilirsiniz. Yanlış gidebilecek her şey yanlış gider. Bir daha bir partiye gidip de birini etkilemek istediğinizde ona Manson'ın kaçınma yasasından söz edin. Bir şey ne kadar fazla kimliğinizi tehdit ediyorsa o kadar fazla ondan kaçınırsınız. Anlamı şudur. Bir şey kendinizi görme biçiminizi değiştirmekle ne kadar fazla tehdit ediyorsa ondan kaçmak ve bunu yapmamak için elinizden geleni ardınıza koymazsınız. Dünyadaki yerinizin ne olduğunu bilmenin sağladığı bir konfor vardır. Bu konforu sarsan her şey potansiyel olarak sizi iyiye doğru götürecekse de doğası gereği korkutucudur. Manson yasası dünyadaki iyi işlere de kötü şeylere de uyarlanabilir. 1 milyon dolar kazanmak kimliğinizi tüm paranızı kaybetmek kadar tehdit eder. Ünlü bir rock yıldızı olmak işinizi kaybetmek kadar ürkütücüdür. Bu nedenle insanlar bazen başarıdan çok korkarlar. Nedeni başarısızlıktan korkmalarıyla aynıdır. Olduklarına inandıkları kişiyi tehdit eder. O her zaman hayal ettiğiniz senaryoyu yazmazsınız. Çünkü bunu yapmak pratik bir sigortacı olan kimliğinizi sorgulatır. Kocanızla yatak odasında biraz daha maceracı olmak konusunda konuşmazsınız. Çünkü bu sizin iyi ve ahlaklı bir kadın olan kimliğinizi zorlar. Arkadaşınıza onu bir daha görmek istemediğinizi söylemezsiniz. Çünkü bu sizin iyi, bağışlayıcı insan kimliğinize uygun düşmez. Bunlar sürekli kulak arkası ettiğimiz aslında iyi ve önemli fırsatlardır. Çünkü kendimizi nasıl gördüğümüzü ve nasıl hissettiğimizi değiştirmekle bizi tehdit eder. Seçtiğimiz ve birlikte yaşamayı öğrendiğimiz değerleri tehdit ederler. Bir arkadaşım çok uzun süredir sanat çalışmalarını internete koymaktan ve profesyonel bir sanatçı olarak başlangıç yapmaktan söz eder. Yıllarca bundan söz etti. Para biriktirdi ve hatta portfolyosunu yüklediği birkaç internet sitesi kurdu. O başlangıcı hiç yapmadı. Her zaman bir neden buldu. Çalışmalarının çözünürlüğü iyi değildi. Daha iyi bir resim yapmıştı. Henüz bu iş yeterince zaman ayıracak durumda değildi. Yıllar geçti ve asla gerçek işinden vazgeçmedi. Neden? Çünkü sanatıyla para kazanmanın hayallerini kurmasına rağmen kimsenin sevmediği sanatçı olma ihtimali, kimsenin adını bile duymadığı sanatçıdan çok daha korkuyordu. En azından içinde bulunduğu durumda rahatı yerindeydi ve kimsenin adını bile duymadığı sanatçı olmaya alışmıştı. Başka bir arkadaşım tam bir parti kuşudur. Sürekli dışarıdadır. İçer, kızların peşinden koşar. Uzun yıllar bu hareketli hayatı yaşadıktan sonra kendini son derece yalnız, depresif ve sağlıksız buldu. Partici hayat tarzından vazgeçmeye karar verdi. Ondan daha oturmuş hayatları olan, ilişkileri süreklilik gösteren arkadaşlarından kıskançlıkla söz ediyordu. Ama asla değişmedi. Yıllarca böyle boş geceleri, içki şişelerini birbiri ardına dizerek devam etti. Her zaman bir bahanesi vardı. Her zaman yavaşlamasını engelleyen bir neden mevcuttu. O yaşam tarzından vazgeçmek kimliğini fazlasıyla tehdit ediyordu. Tek bildiği şey parti kuşu olmaktı. Bundan vazgeçmek psikolojik harakiri gibi bir şeydi. Hepimizin değerleri var. Onları koruruz. Onlara uygun yaşamayı ve onları sürdürmeyi deneriz. Böyle istemesek bile beynimizin donanımı budur. Daha önce de söylediğim gibi haksızlık derecesinde zaten bildiğimize, doğru olduğuna inandığımıza meyilliyiz. İyi biri olduğumu sanıyorsam bununla çelişme ihtimali olan tüm durumları bertaraf ederim. Muhteşem bir ahçı olduğuma inanıyorsam bunu kendime defalarca kanıtlayacak fırsatlar yaratırım. İnançlar hep önde gelir. Kendimizi nasıl gördüğümüzü, neye inandığımızı ya da inanmadığımızı değiştirmeden kaçınmaktan ve kaygıdan kurtulamayız. Değişemeyiz. Bu açıdan bakınca kendini tanımak ya da kendini bulmak tehlikeli olabilir. Sizi katı bir role mahkum ederek gereksiz beklentilere yol açabilir. Kendinizi iç potansiyelinize ve dış imkanlarınıza kapatırsınız. Kendinizi bulmayın diyorum. Asla kim olduğunuzu bilmeyin. Çünkü bunlar araştırmanızı ve keşfetmenizi sağlar. Yargılarınızda alçak gönüllü olur, başkalarının farklılıklarını kabul edersiniz. Kendinizi öldürün. Budizm, kim olduğunuz düşüncesinin keyfi bir zihinsel yapı olduğunu, var olduğunuz fikrinden tümüyle vazgeçmenizi, Kendinizi tanımladığınız keyfi ölçütlerin aslında sizi tuzağa düşürdüğünü, her şeyden vazgeçmenin daha iyi olduğunu söyler. Bir anlamda Budizmin kafanıza takmamanızı öğütlediğini söyleyebiliriz. Sarsıcı gelebilir ama hayata böyle yaklaşmanın bazı psikolojik faydaları vardır. Kendimize ve kendimiz hakkında anlattığımız hikayelerden kurtulunca gerçekten eyleme geçmek ve büyümek imkanı sağlamış oluruz. Kişi kendisine belki de ilişkilerde başarılı değilim diyebilirse eyleme geçerek kötü bir evliliği bitirmek konusunda kendini özgür hisseder. Kendine bir şey ispatlamak için mutsuz, berbat bir evliliği sürdürerek bir kimliği korumasına da gerek kalmaz. Öğrenci, belki de isyankar değilim, belki sadece korkuyorum diyebilirse yeniden bir şey isteyebilir. Akademik hayallerinin peşinde koşup belki de başarısız olmaktan korkmaz. Sigortacı, belki hayallerim ya da iş konusunda çok özel bir şeye sahip değilim diyebilirse o zaman dürüstçe senaryosunu yazmayı deneyip neler olabileceğini görebilir. Size iyi ve kötü haberlerim var. Sorunlarınız arasında tekil ya da özel olan pek bir şey yoktur. Bu nedenle ucunu bırakmak özgürleştiricidir. Mantıksız bir şekilde her şeyden emin olursak kendi düşüncelerimizde kayboluruz. Düşecek uçağın sizinki olduğunu, projenizin aptalca olduğunu ve herkesin güleceğini, herkesin seçeceği, alay edeceği ya da yok sayacağı kişinin kendiniz olduğunu düşünürseniz, örtük biçimde kendinize ben istisnayım, kimselere benzemiyorum, farklı ve özelim demiş olursunuz. Bu saf ve basit narsizmdir. Sorunlarınıza farklı yaklaşılması gerektiğini, sorunlarınızın tekil bir matematiği olduğunu ve fiziksel evrenin yasalarına uymadıklarını düşünürsünüz. Benim tavsiyem, özel ve biricik olmayın. Ölçütlerinizi dünyevi ve geniş bir şekilde yeniden tanımlayın. Kendinizi yükselen yıldız ya da keşfedilmemiş dahi sanmayın. Kendinizi dünyevi kimliklerle tanımlayın. Bir öğrenci, partner, arkadaş, yaratıcı. Kendiniz için seçtiğiniz kimlik ne kadar dar ve nadir ise her şey sizi o kadar fazla tehdit eder. Bu nedenle kendinizi mümkün olan en basit ve olağan şekilde tanımlayın. Bu sıklıkla kendiniz hakkındaki büyüklük taslayan fikirlerden vazgeçmeniz anlamına gelir. Son derece akıllı, özellikle yetenekli, tehditkar biçimde çekici ya da kimsenin hayal bile edemeyeceği şekilde kurban olamazsınız. Kıymetiniz kendinden menkul, her şey sizin hakkınız ve bir şekilde bu dünya size borçlu da olamaz. Bunun bir anlamı da yıllardır tutunduğunuz duygusal esriklik tarzından vazgeçmek olacaktır. Bağımlının iğneden vazgeçmesi gibi bunlardan vazgeçerken de bir yoksunluk dönemi yaşayacaksınız. Ama sonrasında çok daha iyi olacaksınız. Nasıl kendinizden biraz daha az emin olabilirsiniz? Kendimizi sorgulamak, kendi düşüncelerimizden ve inançlarımızdan kuşku duymak geliştirmesi en zor becerilerden biridir. Ama yapılabilir. Kendinizden biraz daha az emin olmanıza yardım edecek birkaç soru. Birinci soru. Ya yanılıyorsam? Bir arkadaşım kısa bir süre önce nişanlandı. Evlenme teklif eden sağlam bir adamdı. Ona vurmamış, hiç kötü davranmamıştı. Dost canlısıydı ve iyi bir işi vardı. Nişandan sonra arkadaşımın erkek kardeşi daha önceki yersiz seçimlerini hatırlatıp durarak ablasının başının etini yedi. Bu adamla olursa kendini incitecekti. Hata yapıyordu. Sorumsuzdu. Arkadaşım kardeşine "Peki senin sorunun nedir? Neden bu seni bu kadar rahatsız ediyor?" diye sordukça kardeşi bir sorun yokmuş gibi yaptı. Nişanla ilgili onu rahatsız eden bir şey yoktu. O yardımcı olmaya çalışıyor ve küçük kardeşini koruyordu. Ancak bir şeyden rahatsız olduğu apaçıktı. Belki de bunlar evlilik konusundaki kendi güvensizlikleriydi. Belki kardeş kıskançlığıydı. Belki kendini öylesine kurban hissediyordu ki başkalarını mutsuz etmeyi denemeden onlar adına sevinmeyi bilemiyordu. Genel bir kural olarak iş kendimize gelince hepimiz dünyanın en kötü gözlemcileriyiz. Öfkeli, kıskanç ya da üzgünsek genellikle bunun farkına en son kendimiz varırız. Bunu yapabilmenin tek yolu da kendimiz hakkında ne kadar yanılabileceğimizi sürekli sorgulayarak kesinlik zırhımızı çatlatmaktır. Kıskanıyor muyum? Öyleyse neden? Öfkeli miyim? Ablam haklı olmasın sakın. Belki de sadece kendi egomu koruyorum. Bunun gibi sorular zihinsel birer alışkanlık olmalıdır. Kendimize bu soruları sormamız birçok sorunumuzu çözmemize yardım edecek alçak gönüllülüğe ve şefkate kavuşmamızı sağlar. Şunu da unutmayın ki, kendinize yanılıp yanılmadığınızı sormanız illa da yanıldığınız anlamına gelmez. Kocanız ocaktaki eti yaktınız diye sizi dövdüyse, siz de kendinize size kötü davrandığını düşünmekte haklı olup olmadığınızı sorduysanız bazen haklısınızdır. Burada amaç soruyu sormak ve farklı bir düşünceye de fırsat tanımaktır. Kendinizden nefret etmek değildir. Unutmayın ki hayatınızda bir değişiklik olması için bir şey hakkında yanılmanız gerekmektedir. Gün be gün mutsuzluk içinde yerinizde oturuyorsanız zaten hayatınızdaki önemli bir şey hakkında yanılıyorsunuz demektir. Ve bunun ne olduğunu bulmak için kendinizi sorgulayana kadar hiçbir şey değişmeyecektir. İkinci soru. Yanılıyorsan bu ne anlama gelir? Birçok kişi kendine yanılıp yanılmadığını sorabilir. Ama pek az kişi bir adım daha ileri giderek yanılmasının ne anlama geldiğini itiraf eder. Çünkü yanılmamızın ardındaki potansiyel anlam genellikle acı verir. Sadece değer yargılarımızı sorgulamamız yetmez. Farklı, çelişkili bir değer yargısının da potansiyel olarak nasıl göründüğünü dikkate almaya bizi zorlar. Aristoteles şöyle demiştir. Bir fikri kabul etmeden onunla oyalanmak eğitimli bir zihnin işaretidir. Farklı değerleri onları kabul etme zorunluluğu hissetmeden bakıp değerlendirmek belki de insanın yaşamını anlamlı bir şekilde değiştirmesi için ana beceridir. Arkadaşımın kardeşine gelince kendine soracağı soru ya ablamın evliliği konusunda yanılıyorsam olmalıydı. Genellikle bu sorunun yanıtı kolaydır. Ben bencil, güvensiz, narsist bir serseriyim. Çeşitlemelerinden biri olmalıdır. Yanılıyorsa ablasının nişanı iyi, sağlıklı ve mutluysa davranışının kendi güvensizliklerinden ve berbat değer yargılarından kaynaklandığını itiraf etmekten başka çaresi yoktur. Demek ki ablası için neyin iyi olduğunu, kendisinin bildiğini ve kadının kendi hayatıyla ilgili önemli bir kararı alamayacağını, ablası için karar vermeye hakkı ve sorumluluğu olduğunu varsaymaktadır. O kesinlikle haklı ve geri kalan herkes haksızdır. İster arkadaşımın kardeşinde, ister kendimizde bu türlü bir kendinde hak görmeyi itiraf etmek zordur. Acıtır. Bu nedenle az sayıda kişi zor soruları sorar. Bu tür araştırıcı sorular berbat davranmamıza neden olan sorunların merkezine inmek için önemlidir. Üçüncü soru. Yanılmak hem kendim hem de başkaları açısından hali hazırdaki sorunumdan daha mı iyi, daha mı kötü bir sorun yaratır. Sağlam değerlerle mi hareket ediyoruz? Yoksa beş para etmez değer yargılarımızla kendimiz de dahil herkesi rahatsız eden nörotikler miyiz? İşte bunun belirleyen sorudur. Buradaki amaç hangi sorunun daha iyi olduğuna bakmaktır. Çünkü hayal kırıklığı yaratan panda yaşamda sorunların bitmediğini söyler. Arkadaşımın kardeşi seçenekleri nelerdir? A. Sırf adamın ablası için kötü olduğuna kanaat getirdiği için kimileri buna sezgi de diyebilir. Ailede dram ve sürtüşme yaratmaya devam etmek, aslında mutlu olması gereken bir zamanı karmaşıklaştırmak, ablasıyla arasındaki güven ve saygıyı zedelemek. B. Ablasının hayatı için neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirleme kapasitesine güvenmemek ve alçak gönüllü davranmak. Ablasının kendisi için en doğru kararı verebileceğine güvenmek. Buna güvenmiyorsa bile ablasına olan sevgisi ve saygısı nedeniyle olası sonuçlarla birlikte yaşamayı kabullenmek. Birçok kişi A seçeneğini seçer. A seçeneği kolay yoldur. Pek düşünmeye gerek yoktur. Başkalarının verdikleri ve hoşlandığınız kararlara sıfır tolerans gösterirsiniz. Herkes açısından en çok mutsuzluk yaratan yoldur. Saygı ve güven üzerine kurulu, sağlıklı ve mutlu bir ilişki için B seçeneği gereklidir. B seçeneği insanlara alçak gönüllü olmayı ve cahilliklerini kabul etmeyi öğretir. B seçeneğini seçenler güvensizliklerini aşarak güdüsel, haksız ya da bencil davrandıkları durumları kabul ederler. B seçeneği zor ve ıstıraplıdır ve çoğu kişi onu seçmez. Arkadaşımın kardeşi ablasının nişanını protesto ederek kendisiyle hayali bir savaşa girdi. Elbette ki ablasını koruduğuna inanıyordu. Ama gördüğümüz gibi inançlar keyfidir. Daha da kötüsü, kendimiz için seçtiğimiz ölçütleri ve değer yargılarını korumaya yararlar. Bu kardeş, kendine yanıldığını itiraf etmektense ablası ile olan ilişkisini bozmaya razıydı. Oysa yanıldığını kabul edilerek ilk başta onu yanıltmış olan güvensizliklerini aşabilirdi. Ben az sayıda kurala bağlı kalarak yaşamaya çalışırım. Ama yıllar içinde şunu benimsedim. Sorun gelip de ya benim ya da geri kalan herkesin yanlışı olmasına dayanıyorsa, benim yanılmış olmam çok, çok, çok daha olasıdır. Bunu tecrübeyle öğrendim. Ben de kendi güvensizliklerimle sayamayacağım kadar çok yanılmama rağmen bir sürü şeyden emin olarak yaşardım ve hiç de hoş değildi. Bunu birçok kişinin birden yanıldığı konular yoktur demek için yazmıyorum. Bazen bir sürü insandan daha fazla haklı olamazsınız demeye de uğraşmıyorum. Basit gerçek şudur. Bütün dünya size karşıymış gibi hissediyorsanız, muhtemelen size karşı olan kendinizden başkası yoktur.